Ayrım 7. Sayfa 124. 8. Bölüm. Pit geminin arka ucundaki parmaklıklara dayanmış aylak aylak Martha Ann'in uskurlarının denizi köpürtmesini izliyordu. Köpüren mavi ve beyaz karışımı su döne döne hızla hareket ediyor, sanki deniz dev bir yarayı kapatıyormuş gibi bu köpüklü kütleyi acımasızca içine tümüyle almadan geminin gerisinde yavaş yavaş gözden kayboluyordu. Hava sıcak, gökyüzü açıktı. Kuzeydoğudan da hafif bir rüzgar esmeye başlamıştı. Pit üzgün üzgün son iki günde tanıdığı bir sürü kaçık insanı anımsadı. Bunlar sırtına bir şırınga saplamaya çalışan çapraşık düşünceli bir genç kadın, tütün lekeli dişleri olan bir kiralık katil, bir amiral piçi, gülünç dövmeli bir binbaşı ve işlerinde en akıllıları görülen kısa boylu bir yarbaydı. Ama yine de bu grup kafasında karanlıkta kalan bir bölüme ulaşamıyordu. Çünkü bu bölüm oyundaki bir başka karaktere ayrılmıştı. Sahneye daha önce adımını atmış bir karaktere, yani sarı gözlü bir dev adama. O sarı gözlü dev adamın o kadar yıl önce kayıp Kanoli adasını bulmaya çalışmasının nedeni acaba neydi? Yalnızca kayıp bir uygarlığı ortaya çıkarmaya çalışan bir bilgin miydi? Yoksa mit ve efsaneleri araştıran bir büyücü müydü? Ya da kafasında çok daha garip düşünceleri olan birisi miydi? Acaba Kanoli efsanesinde kayıp ülke Mu hakkında yazılan saçmalıklarda ya da Atlantis hakkında yazılan o denli çok romanın hiçbirinde rastlanmayan ne olabilirdi? Pasifik girdabı ve Bermuda şeytan üçgeni gizemleri bir ölçüde gerçekti ve bu gizemleri ortaya çıkaracak akılcı bir çözüm bir yerlerde olmalıydı. Bu çözüm için gerekli ipucu herhalde o denli belirgindi ki herkesin gözünden kolayca kaçıyordu. Bay Pitt! Pitt'in zihin jimnastiği tulum giysili genç denizci tarafından yarıda kesildi. Pitt gülümsedi. Söyle, senin için ne yapabilirim? Denizci selam verip vermemekte kararsızdı. Gerçekte deniz kuvvetlerinin olan böyle bir gemide bulunan bir sivilin karşısında ne şekilde hareket edeceği konusunda şaşkınlığa düşmüştü. Komutanım, gemiye gelmenizi rica ediyor. Teşekkür ederim, hemen geliyorum. Pitt geri döndü ve katranlı tenteyle örtülü ambar kapaklarının yanından geçerek çelik güvertede boydan boya yürüdü. Ayaklarının altındaki gemi makineleri ritmik bir sesle çalışmalarını sürdürürken gemide durgun denizi yara yara ilerlemesine devam ediyordu. Bu arada da makine dairesinden yayılan ısı güvertelerde ve parmaklıklarda terlemeye neden oluyordu. Bembeyaz terleme boya tabakasını damla damla akacak ıslaklıkta parıldayan bir tabakayla örtüyordu. Pitt köprüye çıkan merdivenleri ağır ağır tırmandı. Boland dümencinin önünde durmuş, elindeki dürbünle bomboş mavi ufka bakmaktaydı. Bir ara dürbünü yere indirdi, tişörtünün eteğiyle merceklerin tozunu sildi. Sonra dürbünü yine gözlerine götürdü ve karşısındaki uçsuz bucaksız boşluğu yeniden incelemeye devam etti. ''Ne var, ne oldu?'' diye Pitt sordu. Ardından da camdan dışarıya baktı ama bir şey göremedi. ''Bilmek istersin diye düşündüm,'' dedi Boland. ''Biraz önce yeni arama bölgesine girdik. Dürbünü bölme rafının üzerine koydu, vericinin düğmesine dokundu ve kısa ama sert olarak konuşmaya başladı. ''Yüzbaşı Harper, ben komutan. Tüm makineler stop. Gemiyi akıntıya bırakıyoruz.'' Pitt'e baktı. ''Şimdi çalışmaya başlayabiliriz artık.'' Boland, Pitt'e köprünün altındaki dar bir geçitte sonuçlanan ikinci bir merdivenden inmesini işaret etti. Birlikte birçok kameradan geçtikten sonra Boland bir kapının önünde kısa bir süre duraksadı ve öyle açtı. Boland içeriye girerken, ''Burası tüm harekatın kalbi,'' dedi. ''Bizim harikalar odamız. 4 ton tutarında elektronik aygıt var. Lütfen 101. filonun başardığı bilimsel mucizeleri iyice seyret.'' diyen Boland, 72 metrekarelik geniş bir bölmede yer alan upuzun bir aygıt kümesini işaret etti. Elde ettiği ölçümleri manyetik bir banda sayısal verilerle ve zamanı da belirterek parametrik olarak kaydeden, ses hızını ve ses basıncını ölçmekte kullanılan bir pano. Deniz dibindeki en küçük bir demir parçasını bile belirleyebilecek son derece duyarlı bir manyetik alıcı. Sualtı TV kameraları için monitörler. Boland aygıt kümesinin içinde yer alan 4 adet monitörü işaret etti. Makineleri durdurmamızın nedeni de bu. Böylelikle alıcı aygıtları ve TV kameralarını akıntıyla ağır ağır hareket eden geminin kıçından suya sarkıtabilir ve tarama işlemine başlayabiliriz. Pitt ekranları inceledi. Kameralar suya sarkıtılmaya başlanmıştı bile. Kameralar suyun altına kayıp güneş ışığıyla parıldayan ve sürekli hareket eden sessizliğe girerken dalgaların merceklere çarptığını gördü. Kameralardan ikisi renkliydi. Ekranda sonsuzluğa uzanıyormuş gibi görünen mavi yeşil gölgeler oluşturuyorlardı. Bir sonraki aygıtta gelişmiş bir sonar diye Boland devam etti. Deniz tabanının ve üzerindeki her şeyin ayrıntılı ses resimlerini kaydediyor. Bunlardan başa geminin her iki yanında yarım millik bir alanı gözetlemeye yarayan bir de yan tarama sistemimiz var. Alıcı aygıtlar aynı zamanda geminin arkasından yedekte de çekilebilir. Bir mil genişliğinde bir arama kuşağı dedi Pitt. Bu da arama bölgesinde oldukça büyük bir dilim oluşturuyor. Pitt Boland'ın aygıtları kullanan görevlilerden hiçbirini kendisine tanıştırmak gibi bir çaba göstermediğini fark etti. Boland'da eksik bir şey varsa o da nezaket denilen şeyin kırıntısı bile olmamasıydı. Pitt bir an için Boland'ın nasıl binbaşı yapıldığını bile merak etti. Ve bu küçük tatlı şey de geminin gerçek beyni dedi Boland gururla. Bir Selco Ramsey 8300 modeli bilgisayar diyerek geniş bir klavyenin üstünde yükselen dar uzun bir ışık ve düğme panosunu işaret etti. Enlem, boylam, hız ve yönlendirme olmak üzere tüm gemiyi otomatik yönetecek yetenekte. Kısacası bu aygıt bir merkezi kontrol sistemi ve şu andan itibaren Starbuck'ı bulana dek gemiyi insan olmayan bir transistör kütlesi yönetecek. Böylesi daha sağlıklı olur diye Pitt mırıldandı. Nasıl yani? İnsan eli dokunmadan. Boland'ın kaşları çatıldı. Bir yerde de haklısın. Pitt bilgisayar operatörünün omuzunun üzerinden eğildi ve bantta çıkan yazıları inceledi. Harika bir düzen. Selco Ramsey 8300 bir ana kontrol bilgisayarınca istenildiği gibi kontrol altına alınıp yeniden programlanabilir. Bu durumda ana kontrol bilgisayarı Pearl Harbor'daki yeraltı harekat merkezindedir sanırım. Lily Marlin'deki insanların başına gelenler bizlerin de başına gelecek olursa bu ana bilgisayar Amiral Hunter'ın epey işine yarayacaktır. Başımızın belaya girdiğini belirten ilk işaretle Amiral ve Denver ana bilgisayar kanalıyla bu bilgisayardaki kontrolü ele alacaklar, geminin rotasını değiştirip limana geri döndüreceklerdir. Amiral bu arada belki gemi mürettebatını kaybedebilir ama 101. filonun süper kurtarma gemisini zarar görmemiş bir durumda geri getirmiş olacaktır. Gerçekten de harika bir düzen. Elektronikten anlıyorsun demek dedi Boland yavaşça. Yüzünde kuşku ve saygı karışımı garip bir anlatım belirdi. Bana gemindeki aygıtların çoğunu az çok tanıdığımı da ekleyebilirsin. Ne yani tüm bu aygıtları daha önce de gördüğünü mü söylemek istiyorsun yoksa? Numa'nın deniz bilim araştırma gemilerinden son üçünde. Sizin ana konunuz kurtarma olduğu için yeteneğiniz biraz daha uzmanlaşmış durumda. Ama bizim yaptığımız buluşların da bilimsel oluşu nedeniyle teknolojik uzmanlık açısından genelde sizden biraz daha ilerideyiz. Özür dilerim diyen Boland zoraki gülümsedi. Yeteneklerini küçümsedim. Geri döndü, araştırma odası subayının yanına yürüdü. Onunla birkaç sözcük konuştu ve Pitt'e dönerek ''Hadi gel sana bir içki ikram edeyim.'' dedi. Bu donanma kurallarına uyar mı diye soran Pitt sırıttı. Boland'ın ani dostluk gösterisi dikkatini çekmişti. Ama Boland sırıtarak Pitt'in alaylı sorusunu kurnazca yanıtladı. Unutuyorsun, teknik yönden bu bir sivil gemidir. Ben de kendimi tümüyle teknolojiye adadığımdan gidebiliriz öyleyse. Tam kapıya doğru yürümeye başlamışlardı ki araştırma odası subayının sesi duyuldu. TV kameraları ve alıcı aygıtlar istenilen yerlerde komutanım. Boland anladığını gösteren bir baş işareti yaptı. Hızlı iş gördünüz yüzbaşı, hemen harekete geçiyoruz. Bir dakika diye Pitt sözünü kesti. Yalnızca merak ettiğim için soruyorum. Şu andaki deniz derinliği nedir acaba? Boland soran bakışlarla Pitt'e baktı ve geri döndü. Yüzbaşı! Araştırma odası subayı sonar aygıtının üzerine çoktan eğilmiş, grafik kağıdında beliren çizgileri dikkatle incelemeye başlamıştı bile. 1701 metre efendim. ''Bunda normal olmayan bir şey mi var?'' diye Boland sordu. ''Daha derin olmalıydı.'' diye Pitt yanıtladı. ''Okyanus tabanı haritalarınıza bir göz atabilir miyiz?'' ''Buyurun efendim.'' Yüzbaşı üzerinde buzlu cam olan geniş bir harita masasının yanına gitti. Haritaları aydınlatacak tepe lambasını yaktı. Sonra da büyük bir haritayı açtı, kenarlarını masaya tutturdu. ''Kuzey Pasifik Okyanus tabanı haritası korkarım ki çok ayrıntılı değil. Dünyanın bu kesiminde çok az derinlik belirleme çalışmaları yapılmış.'' Boland ansızın görgü kurallarını anımsadı. ''Dört Pitt, bu yüzbaşı Stanley.'' ''Pitt başı neydi?'' ''Pekala Stanley, haritanda neler var bir bakalım.'' Dirseklerini masaya dayadı ve Pasifik Okyanusu'nun tabanını temsil eden garip görünüşlü çizgilere bakmaya başladı. ''Şimdi nerede bulunuyoruz?'' Tam burada binbaşım diyen Stanley haritada bir noktayı gösterdi. 32 derece 10 dakika kuzey, 15 derece 17 dakika batı. Demek ki Fullerton yarığı kuşağının tam üzerindeyiz. Bir futbol kırığını andırıyor diyen bu alıntı masanın üzerine eğilmişti. Hayır, yarık bir bölge, okyanus tabanında oluşan bir çatlak ya da okyanus dibinin yayılma hareketini kolaylaştıran bir bağlantı yeridir. Burasıyla Kaliforniya arasında bu yarıklardan yüzlercesi var. Derinlik sormakla ne demek istediğinizi anlıyorum. Haritaya göre okyanus tabanı bu bölgede 4500 metreden daha derinlikte olmalı diyen Stanley, haritada bulundukları yere en yakın derinlik çizgisinin altını çizdi. Bir su altı dağının yakınlarında olabiliriz dedi Pitt. Deniz dibi iskele yönünde yükseliyor dedi Boland yavaşça. Bir milde 75 metre. Bunda garipsenecek bir şey yok. Pekala küçük bir su altı dağı olabilir. Pitt kafasını olumsuzca salladı. Ama haritada görünmeyen bir dağ olamaz. Belki de dağ derinliği belirlenip haritada gösterilme çalışmaları tamamlanmamıştır. Öyle bile olsa yine de eğim yükselmeye böyle devam ederse dağın zirvesi yakınlarda bir yerde olması gerekir. Çok uzakta olamaz. Gemi senin Paul ama bana kalırsa su altı dağının tepesini araştırsak iyi olur. Starbuck'ın mesaj kapsülü bilinmeyen kişilerce gemi kaybolduktan sonra gönderilmişti. Bu durumda geminin ulaşılacak bir derinlikte yattığını düşünmek akla yatkın geliyor. Boland yorgun yorgun gözlerini ovuşturdu. Haklısın, akla yatkın görünüyor. Ama bu dağ haritada gösterilmeyen bölgedeki tek su altı dağı da olamaz. Böyle daha 50 dağ olmalı. Bir tanesini bile önemsememeyi göze alamayız. Boland düşünceli görünüyordu. Sonra birden doğruldu ve Stanley'e döndü. Yüzbaşı, rotayı deniz dibinin en az olduğu yere programlayın. Alıcı aygıtların verilerini bilgisayara verin ve dümeni merkezi kontrola bağlayın. Derinlikte ani değişiklikler olunca da bana bildirin. Ben kameramda olacağım. Pete'e döndü. Artık bir içkiye ne dersin? TV kamera kızağı ve sonar alıcıları çekme alatlarına bağlanarak geminin arkasından denize makarayla salındı. Merkezi kontrol sistemi bilgisayara bağlandı ve 10 dakika sonra Martha N doğuya doğru ağır ağır ve geniş bir yay çizerek ilerlemeye başladı. Köprüdeki dümenci kapının yanında durmuş tembel tembel sigarasını tüttürüyordu. O sırada içerideki dümen dolabı da sanki görünmeyen bir el çeviriyormuş gibi sağa sola yavaş yavaş dönüyordu. Gemi dalgaların arasında ilerledi, mürettebatta önlerindeki göstergeler, renkli ışıklar ve monitörlerden oluşan bir pano denizini dikkatli izleyip kontrol etmeyi sürdürdü. Pitt ve Boland öğleden sonranın yarısını komutan kamerasında geçirdiler. Sonar aygıtları sürekli yükselen deniz tabanını grafik kağıtlarında çizerken zaman da insana işkence gibi gelen bir yavaşlıkla geçiyordu. Aradan önce bir, sonra iki, sonra da 3 saat geçti. Bu süre içinde Pitt, Starbuck'la ilgili raporlara ve eldeki bilgilere gömüldü. Boland ise şansları yaver gider de Starbuck'ı bulurlarsa onu nasıl kurtaracaklarını planlayıp durdu. Bu arada güvertede ve makine dairesindeki mürettebat arasındaki söyleşilerin konusu da her zaman olduğu gibi yine kadınlara dönüşmüştü. Yalnızca araştırma odasındaki adamlar hiç konuşmuyorlardı. Tüm dikkatlerini önlerindeki göstergelerde ve monitörlerde toplamışlardı. Stanley'in zaman zaman iç haberleşme aygıtından duyulan "Dip hala yükseliyor" anonsu gemide her şeyin normal gittiğini belirten kanıttı. Batık bir gemi enkazını aramaktan daha sıkıcı başka bir iş olamazdı. Ansızın saat 5'te Stanley'in sesi hoparlörlerde top gibi patladı. "Dip son yarım milde 270 metre yükseldi." Pitt Boland'a dik dik baktı. İkisi de bir söz bile etmeden hızla fırladılar ve çok kısa bir süre sonra da araştırma odasına ulaştılar. Stanley harita masasına eğilmiş bir sürü işaret yapmaktaydı. İnanılmaz bir şey komutanım. Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. En yakın kara parçasından yüzlerce mil uzaktayız. Ama yine de deniz tabanı su yüzeyinden yalnızca 360 metre derinliğe dek yükseldi ve hala yükselmeye devam ediyor. Bu da arada sırada görülen ani deniz dibi yükseltilerinden biri olsa gerek dedi Pitt. Hawaii Adaları grubunun bir bölümü olabilir mi diye Boland bir tahminde bulunmaya çalıştı. Çok fazla kuzeydeyiz. Aralarında bir ilişki olabileceğini sanmıyorum. Bu küçük su altı yükseltisi okyanusta tümüyle tek başına, yakınlarında onunla ilişkili herhangi bir dağ grubu yok. 330 metre dedi Stanley yüksek sesle. Aman tanrım, her metrede 30 santim yükseliyor dedi Pitt yavaşça. Boland ancak duyulabilecek bir fısıltıyla, eğer kısa bir süre zirvesi su yüzüne çıkmazsa karaya oturacağız. Boland Stanley'e döndü. Gemiyi bilgisayar kontrolünden çıkarın, elle kontrola başlayın. Stanley konuştuğunda aradan yalnızca 5 saniye geçmişti. Elle kontroldayız efendim. Bolland eline iç haberleşme aygıtının mikrofonunu aldı. Köprü mü? Ben Bolland. Tam ilerimizde 800 metre uzaklıkta ne görüyorsunuz? Hoparlörde madeni bir ses duyuldu. Hiçbir şey efendim. Ufuk tertemiz. Deniz yüzeyinde herhangi bir ivinti göze çarpıyor mu? Hayır komutanım. Pete Bolland'a baktı. Ona denizin rengini sor. Köprü, denizin renginde bir değişiklik var mı? Küçük bir duraksama oldu. Pruva'nın solunda aşağı yukarı 150 metre ileride deniz suyu daha çok yeşile dönüşüyor efendim. 240 metre hala yükselmeye devam ediyor dedi Stanley. İşler çatallaşıyor dedi Pitt. Zirveye yaklaştığında denizin çok açık mavi renkte görüneceğini sanıyordum. Yeşilse su altı bitkilerinin varlığını kanıtlıyor. Oysa buralarda deniz bitkilerinin yetişmesi son derece olağan dışı. Su yosunları mercanlardan hoşlanmazlar değil mi diye Bolland sordu. Hem o hem de okyanusun bu bölgesinde havalar genellikle daha sıcak geçer. Manyetometrede dikkate değer bir okuma yaptım. Bu sözleri söyleyen konsolun önünde oturan sarı kıvırcık saçlı biriydi. Nerede diye Bolland sordu. 280 derecelik bir açıda ve 200 metre ötede. Önemli bir şey olabilir dedi Bolland sevinçle. 215 derecelik bir açıda ikinci bir okuma. Bunlardan başka 2 tane daha. Tanrım bunlar tüm çevremizi sarmışlar. Pit sırıtarak zengin bir maden yatağını andırıyor dedi. Tüm makineler stop diye Bolland iç haberleşme aygıtına bağırdı. Dip çizgileri grafik kağıdında hızla yükseliyor dedi Stanley heyecanlı. 135 metrede ve yükselmesi hala durmadı. Pit TV monitörlerine baktı. Ekranlarda henüz hiçbir görüntü yoktu. Olmayacağını da biliyordu. Çünkü TV kameralarının görüntü verebilme uzaklığı en çok 30 metreydi. O anda neden terlemekte olduğunu kendi kendine sordu. Oysa araştırma odasında klima vardı. Kuruladığı terden ıslanan mendili arka cebine rastgele sokuşturdu ve gözlerini monitörlere dikti. Mikrofon hala Bolland'ın elindeydi. Pete Bolland'ın mikrofonu ağzına götürdüğünü gördü. Bir an sonra da geminin her yerindeki hoparlörlerde Bolland'ın sesi çın çın öttü. Ben Bolland, ilk atışta isabet kaydettik. Tüm belirtilere göre şu anda Pasifik girdabının mezarlığı üzerinde bulunmaktayız. Gemide bulunan herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Burada şimdilik herhangi bir tehlike yok. Bu nedenle de gafil avlanmamızı istemiyorum. Bilesiniz diye şu noktayı iyice belirteyim ki bu sulara sapasağlam ulaşan ilk gemi belki de biziz. Pit'in gözleri monitörlerden bir an olsun ayrılmamıştı. Martha N'in ilerlemesi sürdüğünden deniz dibi monitörlerde yavaş yavaş belirmeye başlamıştı. Güneş ışığının çarptığı su yüzeyindeki yaygın parlaklık daha sonra denizin derinliklerine doğru inen ve iyice seçilmeyen bir renk halısını gözler önüne seren ince sarı ışınlara dönüşüyordu. O anda ekranda hareket etmeden duran ve tam tepesinde sürüklenen teknenin kocaman gölgesine dikkatli dikkatli bakan bir çotira görünüyordu. Bolland elini manyetometrenin başında duran adamın omzuna koydu. Enkazlardan ilkinin üzerinden geçerken yolumuz üzerinde bulunan bir ikincisinin yönünü bildir. Stanley'e döndü. Makine dairesinden yüzbaşı Harper'a söyle gemiyi asgari hızla tutsun. Araştırma odasındaki hava çok gergindi. 2 dakika geçti. Uzun zamandır kayıp bir gemiden kalan dipteki ölü ve gömülü artıkların ekranda görünmesini beklerken geçen ve bir türlü bitmek bilmeyen 2 dakika. Şimdi deniz tabanı monitörlerde net olarak görülebiliyordu. Bitkisel yaşam bir su altı ay yüzeyi gibi kısır olması gerekirken garip ve çok bereketliydi. Hiçbir mercan belirtisi yoktu. Yalnızca kayalıklı ve düz olmayan deniz dibine tutunmuş geniş bileşik yapraklı deniz algleri ve açık renkli su yosunları vardı. Ve renklerin tonları deniz yüzeyinden dibe ulaşan titrek ışınlarla sürekli değişiyordu. Pit büyülenmişti. Sanki olduğu gibi deniz dibine bakan iyice gelişmiş bir şark bahçesini izlemekteydi. Sonarı kullanan uzun saçlı genç denizci heyecansız bir sesle ''Bir enkazın üzerine geliyoruz komutanım'' dedi. ''Pekala bilgisayar taraması için hazır ol.'' ''Kayıtlara geçmek için mi?'' diye Pit sordu. ''Kimliğini belirlemek için'' diye yanıtladı Bolland. Bilgisayarın bellek bankasında bugüne dek kaybolan tüm gemilerle ilgili bilgiler var. Enkazdan elde edeceğimiz bilgileri bellek bankasındakilerle karşılaştıracağız. Umarım sonuçta denizin birkaç gizemini ortaya çıkarmış oluruz. İşte enkaz görünüyor dedi Stanley. 3 çift göz kendilerini monitörlere kilitledi. İnsana korku veren bir görüntüydü. Gemi ya da geriye ne kaldıysa kalın bir bitki tabakasıyla örtülüydü. Ön ve arkadaki iki direği sanki garip ve umutsuz bir çaresizlikle göğe yükseliyor gibiydi. Tek bacası kahverengi pas tabakasıyla kaplı olarak burada metal olduğu kolayca anlaşılmayan bir sürü eğri büğrü yığın vardı. Ekranı izlerlerken enkazın lumbuzlarından birinden uzun yemyeşil bir murana öfkeyle çıktı. Ağzı meydan okurcasına açılıp kapanıyordu. ''Aman tanrım şuna bak, en az 3 metre boyunda!'' diye Boland bir çığlık attı. ''TV merceklerinin büyütmesini göz önüne alırsan sanırım 3,5 metreye yakındır.'' dedi Pitt. ''Belki göz yanılgısı olabilir.'' dedi Stanley. ''Ama sanırım enkaz arasında bir tarım traktörü kalıntısı gördüm.'' Adamların ekranlara takılı dikkatleri o anda yazılı bilgi kağıtlarını sepete yığmaya başlayan bilgisayarın gürültüsüyle sona erdi. Bilgisayarın kağıt çıkarması durur durmaz Boland kağıdı çekip yırttı ve yüksek sesle okumaya başladı. Eldeki bilgilere göre gemi olasılıkla Liberia şilevi Ocean X-Star 5135 tonluk, yükü kauçuk ve tarım makineleri 14 Haziran 1949'da kaybolduğu bildirildi. Araştırma odasında bulunan herkes işlerini bırakmış, tam bir sessizlik içinde komutan Boland'ın elindeki kağıda baka kalmışlardı. Boland okumayı bitirince hiç kimse bir şey söylemedi. Hem buna zorunlu da değillerdi. Pasifik girdabının kurbanları arasında ilk buluşlarını yapmışlardı. İlk tepki gösteren Boland oldu. Hızla mikrofonu yerinden kaptı, aldı. ''Telsiz odası, ben Boland. Sivil denizcilik frekansını aç. 16 kod sayılı mesajı çek.'' ''Başarısız olabileceğimizi göz önüne alırsan o mesajı göndermek için biraz erken değil mi? Daha Starbuck'ı bulmuş sayılmayız.'' dedi Pitt. ''Haklısın.'' dedi Boland kısaca. ''Acele ediyorum. Ama Amiral Hunter'ın tam olarak nerede bulunduğumuzu bilmesini istiyorum. Belki başımızın belaya gireceğini mi düşünüyorsun? İşi şansa bırakmanın hiçbir anlamı yok.'' ''İkinci enkaz, 287 derecede.'' dedi sonar operatörü. Döndüler ve bir buharlı geminin öne eğik güvertesi monitörlerde görünene dek beklediler. Geminin başı mavi yeşil derinliklerde kaybolmuştu. Kıçı ise oldukça yüksekte duruyordu. Kamera geminin koskocaman yuvarlak bacasının üzerinden süzüldü geçti. Bu arada da bacanın simsiyah içini görebildiler. Geminin orta bölümünde yalnızca bir sürü valf ve boru göze çarpmaktaydı. Hiçbir üst yapı yoktu. Oysa kıç tarafında üst üste inşa edilmiş ve labirent gibi çirkin havalandırma bacaları çıkan birçok güverte bulunuyordu. Tüm madeni bölümlerin, hatta direkleri çevreleyen kabloların bile gelişmiş bir teknoloji ürünü olduğu açıkça görünüyordu. Birçok türde ve alışılmamış renklerdeki balıklar teknenin donatımı içinde yüzüp durmaktaydılar. Sanki ölü geminin iskeleti onların oyun bahçeleriydi. Boland bilgisayardan çıkan yeni bilgileri okumaya başladı. ''Japon petrol tankeri Ishio Maru, 8106 tonluk, 14 Eylül 1964'te tüm mürettebatıyla birlikte kaybolduğu bildirildi.'' ''Tanrım!'' diye Stanley mırıldandı. ''Burası gerçek bir mezarlık. Kendimi lanet olası bir mezar kazıcısı gibi hissetmeye başlıyorum.'' Çürümüş ölü gemilerin benzer yoklaması bir sonraki saatte tam 6 kez yinelendi. 4 ticaret gemisinin, büyük bir uskunanın ve okyanusta seyredebilen büyük bir balıkçı gemisinin yerleri ve kimlikleri belirlendi. Her yeni enkaz bulunup kimlikleri belirlendiğinde araştırma odasındaki gerginlik de gittikçe arttı. Ve kafalarından geçirdikleri şeyle karşılaşmayı bekledikleri son an geldiğinde tümü de büyük bir şaşkınlığa uğradı. Sonar operatörü ansızın başındaki kulaklığı iyi duyabilmek için kulaklarını iyice bastırdı ve önündeki gösterge panosuna inanmayan sabit bakışlarla dik dik baktı. ''190 derecede bir denizaltının varlığını okuyorum.'' dedi. ''Emin misin?'' diye Bolin sordu. ''Hem de annemin namusundan emin olduğum kadar. Daha önce de denizaltıların okumalarını yapmıştım komutanım. Ve de bu büyük bir denizaltı.'' Boland mikrofona dokundu. ''Köprü mü? Ben işaret verir vermez hemen tüm makinaları stop ettirin ve demir atın. Çok hızlı hareket edeceksiniz, anladınız mı?'' ''Anlaşıldı efendim.'' diye hoparlörden sert bir yanıt duyuldu. ''Derinlik nedir?'' diye Pitt sordu. Boland başını salladı ve emretti. ''Derinlik 27 metre. Pitt ve Boland birbirlerine baktılar. ''Gizem gittikçe artıyor. Sen de aynı kanıda değil misin?'' diye Pitt yavaşça sordu. ''Haklısın.'' diye Boland yavaşça yanıtladı. ''Eğer Dupre'nin mesajı sahteyse bulundukları derinlik neden doğru yazılmıştı?'' Bu işin ardındaki kişi normal düşünen, hiç kimsenin 27 metrelik bir okumaya inanmayacağını düşünmüş olmalı. ''Şu anda bile iki gözümle görüyorum ama hala bir türlü inanamıyorum.'' Denizaltı kameraların görüntü alanına giriyor dedi Stanley. Şurada, şurada bir denizaltı duruyor. Yavaşça hareket eden Martha Ann'in omurgasının tam altında yatan kocaman siyah nesnenin görüntüsüne baktılar. Pete'e göre bu banyo küvetindeki bir gemi maketine tepeden bakmaya benziyordu. Uzunluğu bilinen nükleer denizaltıların iki katıydı. Alışılmış yuvarlak burunun yerine bu denizaltının burnu biraz daha sivriydi. Geminin tam bir pro görünümü de yoktu. Onun yerine teknesi ortadan iki uca doğru simetrik bir biçimde gittikçe inceliyordu. Öteki denizaltılarda görülen büyük sırt yüzgecini andıran kule de yoktu. Yerine daha küçük bir yuvarlak tümsek vardı. Alışılmış nükleer denizaltılarına benzeyen tek şey, yalnızca kıştaki dümen ve geminin ince teknesinin altına güzelce yerleştirilen iki bronz uskur kanadından oluşan yatay dümen, yani dip dalma dümeniydi. Denizaltı sanki öğle uykusuna yatmış kocaman bir mesozoik çağ hayvanı gibi rahat ve sakin görünüyordu. Bu görünüm olması gerektiği gibi değildi. Pit bir anda tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. ''Bolant işareti bırakın'' dedi. ''İşaret mi?'' diye Pit sordu. ''Alçak frekansla çalışan bir elektronik aygıt'' diye Bolant karşılık verdi. ''Bölgeyi fark etmek zorunda kalırız'' düşüncesiyle periyodik olarak bip bip bip diye sinyaller gönderen bir tür su geçirmez elektronik vericiyi deniz dibine bırakırız. Böylelikle geri döndüğümüzde yine arama yapmak zorunda kalmayız. Çünkü bu vericinin sinyallerini izleyerek ayrıldığımız yeri tam olarak bulabiliriz.'' ''Geminin burnu denizaltının üzerinden ayrıldı komutanım.'' Konuşan sonar operatörüydü. Sonar iç haberleşme aygıtının mikrofonuna bağırdı. ''Tüm makineler stop, demir atın.'' Hızla geri döndü, Pit'e baktı. ''Borda numarasını görebildin mi?'' Pit kısaca 980 dedi. ''Evet o, Starbuck.'' dedi Boğlan. Sesinde bir saygı vardı. ''Ya da ondan geriye ne kalmışsa.'' diye Stanley ekledi. Stanley'in beti benzi atmıştı. Aşağıdaki teknede canlı canlı gömülen o zavallı insanları yalnızca düşünmek bile insanın içini ürpertmeye yetiyor. ''Haklısın, insanın ta içinde garip bir duygu uyandırıyor.'' diye Boland onu doğruladı. ''Garip olan tek şey sizin de içinizde duyduklarınız değil.'' dedi Pitt. Çok soğukkanlıydı. ''Gemiye daha yakından şöyle bir bakın hele.'' O anda Martha Ann atılan demirin ekseni çevresinde dönmekteydi ve kıçı bir yay çizerek yavaş yavaş batık denizaltından uzaklaşıyordu. Bolland bir süre televizyon kameralarının Starbuck'ı yine görüntüleyecek biçimde ayarlanmasını bekledi. Kameralar görüntüyü tam odaklarında mercekleri kilitlendi ve yakın gözlem içinde görüntüyü yaklaştırdılar. ''İşte orada gerçek ve apaçık bir biçimde dipteki kumların üzerinde yatıyor.'' diye Bolland ekranlara bakarken yavaşça mırıldandı. Burnu Dupre'nin yazdıklarında belirtildiği gibi gömülü değil. Bundan başka da anormal hiçbir şey göremiyorum. Pit, sen Sherlock Holmes olamazsın. Anormal hiçbir şey yok diyorsun, öyle mi? Burada hiçbir hasar belirtisi yok dedi Bolland yavaşça. Ama teknenin altında gemi kurtarılana dek anlaşılmayacak bir delik olabilir. Bunda da garipsenecek bir şey yok. Starbuck büyüklüğünde bir gemiyi yalnızca 27 metre derinlikteki suya batırmaya yetecek denli büyük bir delik açmak için oldukça şiddetli bir patlama gerekir dedi Pitt. 300 metre derinlikteyken teknesindeki bir çatlak onu batırabilir. Ama yüzeydeyken geniş ve derin bir yaradan küçük olan her tür hasar ona zarar vermez. Bundan başka bir patlama çevreye enkaz parçaları savurur. Çevreye parçalar saçmadan patlayan hiçbir patlayıcı madde yoktur. Oysa ekranlarda göreceğiniz gibi geminin çevresindeki kumda tek bir perçin çivisi bile yok. Bu da bizi bir başka şaşırtıcı sonuca götürüyor. Bu lanet olası kum nereden geldi? Bu sualtı dağı üzerinde millerce ilerledik ama sivri kayalardan ve üzerlerindeki bitki örtüsünden başka bir şey göremedik. Yine de işte denizaltınız bugüne tek görebileceğiniz en temiz ve bir küçük kumlukta yatıyor. Bolland yavaşça bir rastlantı olabilir diye üsteledi. Ne yani, Dupre ölmekte olan denizaltısını buldu da yüzlerce millik bir alandaki tek yumuşak noktaya mı oturttu? Son derece kuşkulu bir nokta ve şimdi de en akıl almaz noktaya geldik. Bu öyle kolay kolay açıklanamayacak türden bir gözlem. Pit monitör ekranlarına daha da yaklaştı. Batık gemilerin enkazlarından çok şey öğrenilir. Buraları bir deniz biyoloğuna göre mükemmel birer laboratuvardır. Geminin battığı tarih bilinirse bilim adamı enkazda farklı türlerdeki deniz canlılarının gelişme hızını saptayabilir. Lütfen şu noktaya dikkat ediniz. Starbuck'ın dış yüzeyi denize indirildiği ilk gün gibi tertemiz ve pırıl pırıl. Araştırma odasındaki herkes başlarını yine önlerindeki aygıtlardan çevirdi ve monitörlere baktı. Yalnızca Boland ve Stanley öylece kala kalmış Pete'e bakmaktaydılar. Çünkü Pete'in haklı olduğunu anlamak için monitörleri incelemeleri gerekmiyordu. En azından dış görünüşü dikkate alındığında Starbuck daha dün batmış gibi görünüyor dedi Pete. Boland yorgun yorgun eliyle alnını ovuşturdu. Gel güverteye çıkıp bu konuyu temiz havada tartışalım dedi. Köprünün sol kanadına ulaştıklarında Boland döndü ve gözlerini denize dikip bakmaya başladı. Aradan 2 saat daha geçmişti ve güneş batmak üzereydi. Mavi sularsa güneş ışığı dalgalara eğik çarptığından kararmaya başlamışlardı bile. Boland yorgundu ve konuştuğunda sesi kısıktı. Sözcükler de ağzından yavaş yavaş dökülüyordu. Bize verilen emirler Starbuck'ı bulmaktı. Görevimizin ilk aşamasını başarıyla tamamladık. Şimdi iş onu su yüzüne çıkarmaya kalıyor. Senden kurtarma ekibini helikopterinle alıp getirmek için Honolulu'ya uçmanı istiyorum. Böyle bir şeyin akıllıca olacağını sanmıyorum dedi Pete yavaşça. Henüz tehlikeden kurtulmuş sayılmayız. Kısa bir süre sonra hava kararacak ve anımsayacak olursan Starbuck'ta hava karardığında kaybolmuştu. Paniğe kapılmanın bir anlamı yok. Martha End'e her yönden ve her uzaklıktan gelebilecek herhangi bir tehlikeyi belirlemek için yeterli aygıtlar var. Sizlerde yalnızca tabanca var dedi Pitt. Elinizde önleyecek güçle yeterli silahınız olmadıktan sonra tehlikeyi belirlemenizin ne yararı olur ki? Belki Pasifik girdabını bulmuş olabilirsin ama enkazlara neyin ya da kimin neden olduğu konusunda en küçük bir düşüncen yok. Şu ana dek şeytan ve hayaletler donanması görünmediyse bundan sonra da görünmezler diye Boland inat etti. Bunu sen kendine söyle Paul, çünkü sen geminden ve mürettebatından sorumlusun. Ama ben bir kez helikopterimle geminden ayrılırsam tehlike anındaki tek kurtuluş aracını da elinden kaçırmış olursun. Pekala seni dinliyorum dedi Boland sakin bir sesle. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu sorunun yanıtını sen de çok iyi tahmin edebiliyorsun ya dedi Pete dayanamayarak. Denizaltıya dalacağız. Aygıtlar ve televizyon kameraları bize yalnızca belirli bir ölçüde bilgi verirler. Denizaltıyı aracı olmadan doğrudan doğruya çıplak gözle incelemek gerekir. Yakında hava kararacak ve aşağıda berbat şeyler varsa bunu çok ivedi olarak öğrenmek zorundayız. Boland ufukta alçalan güneşe baktı. Çok kalmadı. 45 dakika da bize yeter.
Bize mi?
Bana ve bir ikinci adama. Eğer elinde varsa bana eski bir denizaltıcı gerek. Seyir subayım yüzbaşı March daha önce nükleer denizaltılarda 4 yıl görev yapmış usta bir balık adamdır. Güzel, öyleyse yanımda onu götürürüm. Boland Pete'e düşünceli düşünceli baktı. Olmaz dedi. Ne o, bir sorun mu var yoksa? Seni aşağıya göndermeye öyle pek istekli değilim. Sana bir şey olursa Amiral Sandeker sonra beni duman eder. Pete omuz silkti. Böyle bir şey olmaz, kaygılanma. Kendinden çok emin görünüyorsun. Neden olmasın? Bana yardımcı olarak arkamda insanoğlunun bildiği en duyarlı ve en gelişmiş aygıtlar bulunuyor. Ve bu aygıtlar Starbuck'ın teknesi çevresinde hiçbir şey olmadığını gösteriyorlar. Böyle bir durumda tehlike olabilir mi? Sana yardımcı olması için yüzbaşı Mark'ı dalış takımıyla birlikte gönderirim. Geminin ortasında sancak tarafında ve su kesiminin biraz üzerinde bir dalma kapımız var. Mark seninle orada buluşur. Görülecek ne varsa gördükten sonra da hemen geri döneceksiniz. Sözlerini bitiren Boland geri döndü ve kaptan köşküne girdi. Pete de yüzündeki acı anlatımı Boland'dan gizlemeye çalışarak geride kaptan köprüsünün dış kısmında kaldı. Kısa bir an kendinde suçluluk duygusu hissetti ama hemen silkinip bu duygudan kurtuldu. Sonra da zavallı Boland diye kendi kendine yavaşça mırıldandı. Ne yapacağım konusunda en küçük bir düşüncesi bile yok.